bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Dünya Nöbeti, Gogol'ün izinde 2. Alev Alatlı. Everest Yayınları, 1. basım Ocak 2005. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Kasım 2007. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Sanki biz uyursak insanlığın başına bir şeyler gelecek. Rusya'da Türkiye tarihinin bir sonraki sahnesini izliyor gibiyim. Artık Rusya için söylenen hemen her şey bizim için de geçerli. Meşruiyetini ve güvenilir ulemasını kaybetmiş, aşırı derecede yıpranmış, sadece aydınlarının desteğinden değil, camilerini dolduracak güvenilir müminlerinden de yoksun bir toplum. Entelektüel bir boşluk içinde temsil ettiklerinin ihtiyaçlarını dillendirmekten aciz, bir o kadar zayıf ve deorganize muhalefet. Ülke çıkarlarını hiçe sayan küreselleşmeciler diye birileri. Medyayı kontrol eden finansman çevreleriyle devlet arasındaki enformasyon savaşlarında bölünmüş bir halk. Kendi hükümetleriyle yabancı bir güçmüşçesine pazarlık eden ekonomi seçkinleri. İnsan hayatının gündelik gereksinimlerinin ötesinde daha üstün bir anlamı yokmuş gibi yaşanıyor olması. Tarihin kaderci bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. Alev Alatlı. 1944 yılında İzmir Menemen'de doğdu. Liseyi Tokyo'da American School in Japan'da okudu. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde ekonomi, Dartmouth Koleji'nde felsefe master'ı yaptı. Canaan Koleji'nde kalkınma ekonomisi öğretim üyeliğinde bulundu. 1970-1972 yılları arasında Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda ekonomi uzmanı olarak çalıştı. Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde ruhsal dil bilim araştırma görevlisi oldu. İstanbul'da Çağdaş Yayıncılık'ta Bizim İngiliz dergisini yönetti. Yasko, Somut, Nokta, Sur, Türk Edebiyatı, Cönk, İnsan ve Teknoloji dergilerinde incelemeleri çıktı. Yayımlanan diğer kitapları: Yaseminler Tüter mi Hala?, İşkenceci, Viva la Muerte, Yaşasın Ölüm, Nuk Türkiye, Vallahi Kurda Yedirdin Beni, Okey Musti Türkiye Tamamdır, Kadere Karşı Koy AŞ, Eylül 98, Schrödinger'in Kedisi, Kabus, Schrödinger'in Kedisi Rüya, Aydın Despotizmi, Aydınlanma Değil Merhamet. Dünya Nöbeti. Gerçek kurgudan daha acayiptir. Çünkü kurgu olabilirlikleri gözetmek durumundadır. Gerçeğin öyle bir zorunluluğu yoktur. Mark Twain. Gökyüzü ben bakmazken bulutlanmış olmalı. Güzelim yıldızlar kaybolmuş, buz çölü zifiri karanlığa bürünmüştü. Dışarıdan trenin camlarını saydam olduklarını bildiren en ufak bir ışık gelmiyordu. Kompartımanın zayıf lambası buz tutmuş pencereyi gecenin karanlığı ile sırlayıp tek yönlü aynaya dönüştürünce dünyayla irtibatımız tümden kesildi. O gece o trende yeryüzünde Kotlas-Moskova yolcularından başka hiçbir canlı yokmuş gibi oldu. Nate ve Kızıl Wing'lerin kompartımanları karanlık ve sessizdiler. Portakal saçlı kadın Bahriyeli, Doktor Isaiah, diğer yolcular, herkes Alexi ile beni nöbete bırakmış, ışıklarını kapatmış uyumuşlardı. Dünya nöbeti der gülerdik, sanki biz uyursak insanlığın başına bir şeyler gelecek. Der gülerdik ama uykusuzluğun kıymetini bilen insanlardık. Vazgeçmez, vazgeçemezdik. Sabahlara kadar oturup Tanrı'yı, bilgiyi, ruhu, hayatı, aşkı kollamaktan. Dünya nöbetini birbirimize bıraktığımızda olurdu. Çoğunlukla da ben Alexi'ye bırakırdım. Zira ıssız, durdurak bilmez, sınır tanımaz Rusya'da boş ve anlamsız olduğu duygusuna kapıldığım, korktuğum, cenin misali kendime katlanmak, başımı yorganın sıcağına gömmek, her şeyin ve hiçbir şeyin ortasında olmamak, oynamamak istediğim çok olmuştur. ne ki karanlıkla huzur bulmakla harcım değildi. Aziz dostumun pencerenin siyah aynasına yansıyan narin suretinin ötesinde ıssızdan kurtulmamızın yakın olduğunu gösteren bir şeyler, bir işaret bakındığımı hatırlıyorum. Peki sen farmason musun Alyosha? Beni bir tür Müslüman olarak düşün, olsun bitsin. Bu Tolstoy böyle demişti. Ufukta bulutların gölgeleri bile yoktu. Bir an bir şey olacak, bir teviye ıssızdan çıkamayacağız korkusuna kapıldığını biliyorum. Başka bir tren geçmez mi hiç? El sallayabileceğimiz herhangi bir katar, bir yük treni yok mudur? Cevap verdiyse de duymadım, düşünüyordum. Sen ki Hristiyan ülkülerine, Mesih'in öğretisine her şeyden çok değer verirsin. Bana bir açıklama borçlu olduğunun farkındasın değil mi? Belli belirsiz bir baş hareketiyle haklı olduğumu teslim etti ama trenin takırtıları da metalik cayırtıları ilk kez duyuyormuş gibi dinlemeye durdu. Epey bir aradan sonra, saydım, 6 kuşetli 3 yataklı vagon bağlamışlar. Öyle uzun ki istasyonlarda 2 kez durmak zorunda kalıyoruz. Bir katarın başındaki, 2 sonundaki vagonlar için. So gülümsedi. So, İslam'ın en azından dış görünüş itibariyle Ortodoks Kilisesi'nden daha üstün durduğundan hiç şüphem yok. Müslümanlıkla Ortodoksluk arasında seçim yapmak durumunda olan aklı selim sahibi birisinin İslam'ı seçmesini anlayışla karşılarım. Teslis, kefaret, aşa-i rabbani, vaftiz, azizler ve ikonaları gibi karmaşık ve anlaşılmaz bir ilahiyat yerine tek doktrin, tek akide, tek Allah ve onun Resulü her halükarda daha akılcı bir seçim olurdu. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Padişahın atı kendisine baktığı için övünen adamın hikayesini hatırladım. Kendimi adamla Alexei Padişah'la özdeşleştirdim. Zihnimdeki padişah imajı da kibirli bir batı entelektüeli. Üstünlük taslıyorsun Alexei, bana bunu yapma. Savunmaya geçmesine izin vermek cepheleşmeyi kışkırtabilirdi. Alexei entelektüel bir hasım değil, yanında hiçbir çekinceyi kollamadan yüksek sesle düşünebileceğim bir ruh ikizim olarak muhafaza etmek istiyordum. Madame Zelenskaya'nın tabiriyle frene bastım. Hristiyanlar kutsal kitapla ne kadar yetindilerse Müslümanlar da Kur'an'la o kadar yetindiler dedim. Hristiyanlık ne kadar yekpare bir bütünse İslam da o kadar yekpare bir bütün. İslam da Budizm kadar kişisel, Bolşevizm kadar toplumsal, hatta ruhaniyetsiz olabiliyor. Seni temin ederim dostum, İmam Hasan'ın katili Muaviye bin Hint, Stalin'den daha inançsız değildi. So, senin yerinde olsam muhtedi adayına kimden el alacağına özen göstermesini önerirdim. Alexei, peder Andrei Dimitrievich elinden kaçarken Molla Azam Tarık'ın eline düşebilir çünkü. Molla Azam Tarık dediğim Pakistan'daki Sipahi Sarhaba isimli Şii karşıtı Vahabi örgütünün reisi oğluna Muaviye'nin adını veren adam. Dipnot, Sipahi Şahaba, Şahabe'nin sipahileri. O günlerde Pencap'ta 73 Şii'nin öldüğü, 300'den fazlasının yaralandığı katliamın sorumlusu olarak Rus basınında manşetlerden inmiyordu. Dipnot 1997. Bu dağınıklık seni rahatsız etmiyor mu sorusu trenin ışıklarının göz kırptığı bir ana denk geldi. Yüzündeki ifadeyi göremedim. Sesinin fısıldar gibi çıkmış olmasını da değerlendiremedim. Şimdi düşünüyorum da yaşam şartlarının oluşmadığı bir dünya ile yollarını ayırma noktasına gelmiş bir adama Muaviye'yi hatırlatmasam da olurmuş. Bilemedim. Başımı salladım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Birbirimize bu kadar yakın olmasaydık ya da Alexei Pravda'ya tutkuyla adanmış bir adam olmasaydı, Sipahi Sahaba'nınki gibi inanç kaynaklı kitle katliamlarına kayıtsız kaldığımı düşünür, hatta belki de beni Morley'lerin, Ankerberg'lerin yaptıkları gibi şehadet iştiyakıyla suçlar kalkar giderdi. Dipnot, Ankerberg, Robert Murray, 1908-1992, İngiliz aktörü özellikle Müslümanlara karşı ırkçı tutumuyla tanınır. John Ankerberg, ilahiyat doktoru, tanınır. Kendi Hristiyan dünya görüşü dışındaki tüm kurumlara tutumundan dolayı yıkım uzmanı olarak tanınır. Ama Alexei, Aziz Alexei anlamayı tercih etti. Bu söylediğin güncelden elini ayağını çektiğin anlamına gelmiyor değil mi? Hayır, tam tersine günceli göğüslemem anlamına geliyor. Teslimiyet var tabii ama güncele değil, Allah'a. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak kötülüğe karşı var gücünle savaşmakla yükümlüsün. Ama haddini de bilmek zorundasın. Nihayet bir sıkımlık canı olan bir ölümlüsün, öyle değil mi? Var gücün ile diyorsun. Var gücün ölçüsü ne, Güloya? Onu insanın kendi bilecek, Zelenski. Neyi esirgediğini, neyi yapabilecekken yapmadığını, ihmal ettiğini, sakındığını, ne kes davrandığını da sen kendin bileceksin. Bir sen bileceksin, bir de Allah. söylediklerimin üzerinden gidermiş gibi duraladı. So dedi yine. So, dünyada gözlemlediğin kötülük senin Tanrı ile olan kişisel ilişkine etkilemiyor. Ne münasebet. Türlü çeşit muaviyelerin hesabını Allah'a kesmek ne tuhaf bir düşünce. Dünyadaki kötülükle savaş bizim işimizdir. Bütün yapabileceğimiz onun bize yardım edeceğini ummak ki edecektir. Tabii eğer kendi tasarımına uyuyorsa. Hala ayakta mısınız siz? Konduktör Nade Ivanova Kızıl Winkler'ın kompartımanından çıktı, saatine baktı. Sabah oluyor, ne konuşuyorsunuz böyle? Nade Alexei'nin ortaokul İngilizce öğretmeni Galina Alekseyevna'nın kızı, iyi arkadaşımız. Yine de Alexei'ye farmason musun diye sorabilecek kadar yakın olduğumu bilmesini istemedim. Yalan söylemek de istemedim. Zelenski'ye Marx'ın farmason olup olmadığını soruyordum. Esnemesini yarıda kesti. Of course he is, 32. derece büyük doğu locası. Dipnot, Edith Starr Miller, Occult Theocracy, sayfa 277-226. Dedesi hahamdı, amcası hahamdı. Annesi Meir Katzellenbogen'in ahfadından, tüm sülalesi hahamdı. Dipnot, Meir Katzellenbogen, 16. yüzyılda Padova Talmud Üniversitesi rektörü. Marx o kitabı Frank'ın reformlarına bilimsel altyapı teşkil etsin diye yazdı. Ben gidip yüzümü yıkayacağım. Alexei'ye dönmüştüm yine. Frank kim? Jakob Frank, Sabetayist Frankist tarikatının kurucusu. Ha, İzmirli Sabetay. Gerisi zaman içinde geldi. Yıl 1665. Filistin'de Gazze'de yaşayan 1643 ya da 1644 Kudüs doğumlu, Gazzeli Nathan diye tanınan saygın bir Yahudi ilahiyatçısı, kıyametin pek yakın olduğuna hükmedip 1626 İzmir doğumlu Sabetay Sevi'yi Mehdi ilan ediyor. Sahte Mehdiler alışılmadık hadiseler değil, ancak bu defa Avrupa ve Anadolu Yahudiliği, Teresa'nınki gibi entelektüel Yahudi çevrelerin dışında hemen hiç bilinmeyen bir iştiyakla sarsılıyor. Sabetay A şehrindeki Yahudilerin B şehrindeki Yahudilere kendisinin C şehrinde yarattığı akıl almaz mucizeleri anlatan uzun mektuplar yazmalarını sağlıyor. Böylece İzmir'de kısa zamanda çok sayıda mürit ediniyor, hatta bir defasında kendisine inanmayan bir sinagogu zapt ediyor. Müritleri Zevi'nin padişahı tahttan indireceğine, yerine kendisinin geçeceğine inanıyorlar. Ne ki avcı Sultan Mehmet tehditlere pabuç bırakacak bir adam değildir. Zevi'ye tövbe edip İslam'a ihtida ettiğini açıklamadığı takdirde boynunu vurduracağını söylüyor. İsa çarmıhta ölmeyi yeğlemişti. Sabetay Zevi, Müslüman olup başını kurtarmayı tercih etti dediydi Teresa D. Kornblatt, Alex'in hanım arkadaşı. Buna karşı Mesih beklentisi kaybolmadı. Sabetayistler Ortodoks Yahudilerin lanetlemelerine rağmen gettolarda yandaş bulmaya devam ettiler. Avrupa aydınlanması Yahudi yerleşimlerine Tevrat'ın yeniden yorumlaması gerektiği şeklinde yansıdı. Eski yasaklar caiz, hatta farz oldu. Kendilerini kitaplı dinlerin vaaz ettikleri değerlerin prangalarından kurtulmuş yepyeni bir dünyanın öncüleri olarak görmeye başladılar. Sabetay'ın Müslüman olmasının müritlerini küstürdüğünü düşünmüştüm. Küstürmemiş. Teresa yeni duruma uygun bir ilahiyat geliştirildiğini söyledi. Selanik'te Don Meh mezhebini kurdular, mürşitlerini izlediler, Müslüman oldular. Gündüz camilerde, gece gizli sinagoglarında ibadet ederlerdi. Evlerinde İspanyolca, sokakta Türkçe konuşurlar, İbranice bilirlerdi. İslamiyet'ten nefret ederler, Türklerle evlenmezler. Şolom'un söylediğine göre Jön Türkler hareketini başlatanlar bunlardır. Hatta 1. Cumhuriyet Hükümeti'nin 3 bakanı Don Meh mezhebindendir. Dipnot, Gershom Scholem, The Messianic Idea in Judaism, New York, Schocken Books, 1971 sayfa 77. Dönme demek istediğini sandığımı, bunun Türkçe'de dönmek fiilinden gelen turncoat anlamında olduğunu söylemem yetmedi. Teresa benden hoşlanmıyordu, iğnelemek fırsatını kaçırmadı. Sonunda sizin sultanı tahtından etmeyi başarmış Sabetay Sevi, ne dersin? Allah derim demiştim ben de Türkçe. Don Meh mezhebinden muhtelif tarikatlar türemiş. Bunların en radikallerinden birisi Jakob Frank'ın kurduğu Frankistler. Günahın kurtarıcı güç olduğuna inandıklarından, içlerinde yaşadıkları toplumların ahlak anlayışı ne olursa olsun istedikleri gibi hareket ederler, özellikle de Tevrat'a aykırı davranışlarda bulunurlarmış. Geleneğe bağlı Yahudilerin onları dışlamalarının nedeni buymuş. Frankistler Yahudi tarihinin en korkutucu gelişmelerinden biri olarak kabul edilir. Jakob'un kendisi tamamen dejenere olmuş yoz bir adam. Müthiş bir şeytani ikna gücü olduğu söylenir. Sahici Tanrı'nın henüz ortaya çıkmadığını, dünyayı iyiliğin değil kötülüğün yönettiğini anlatırmış. Yönetimde demiurj mi varmış yani? Kutsal kitabın öfkeli Tanrısından mı bahsediyoruz? Kutsal kitabın, Kur'an'ın, diğer dinlerin tanrılarının tümünden bahsediyoruz. Sana 2. yüzyıl Hristiyan gnostiklerini hatırlatıyor değil mi? Hatırlatmalı değil mi dedim ama benzerliğin sonuçlarını kestirmem için Alexi'nin dayısının Peder Grinko'nun risalesini okumam gerekecekti. Dipnot: Alev Al adlı Gogol'ün izinde bir Aydınlanma Değil Merhamet, İstanbul Everest Yayınları 2004 sayfa 99-139. Teresa, kötü güçlerden korunmanın yolu sessiz kalmak, hatta takiye diye sürdürdüydü. Bir vaazında sizi gelmiş geçmiş tüm yasalardan, tüm töre, anane ve inançlardan kurtarmaya geldim diyor. Benim görevim bütün bunları yok etmek. Ben yok edeceğim ki iyilik kendini gösterebilsin. Alexia'ya dönmüştüm. Russo'yu hatırlatan bir yanı da yok mu? İnsanın fırsatını kökten değiştirme hevesi. Başını evet anlamında salladı. Bir başka yerde de kendisinin bu dünyaya insanları yükseltmek için değil, batırmak, Gaia kuyusunun en dibine çekmek için geldiğini anlatır. Öyle aşağılık bir yer ki, ne bundan daha aşağısı var ne de buradan kendi gücünüzle çıkmanız mümkün. Buradan insanı ancak Efendimizin eli çıkarabilir. Bu Frank da mı Türkiye doğumlu? Hayır, bu Galiçyalı, senin sevgili Lviv'den 60 kilometre ötede doğmuş. Ukrayna o zamanlar Polonyalıların hakimiyetindeydi. Simon Wiesenthal'ın memleketi. Dipnot: Simon Wiesenthal, Yahudi soykırımı ve bu zulme katılan suçluları kovuşturan ünlü Nazi avcısı. Aydınlanma Değil Merhamet, sayfa 399-413. Daha önce düşünmemiş gibi şöyle bir baktı. Evet, asıl adı Liebowitz, Jakob Liebowitz. Frank değil dedi. Her neyse, Frankistlerin sahici imana, Tevrat ihlal edilmeden ulaşılamayacağı düşüncesi zaman içinde hayatın diğer alanlarına da sıçradı. Özellikle de politikaya. Geçmişi bir kalemde silecek dünya çapında bir ihtilalin hayalini kurmaya başladılar. Tertemiz bir sayfa. Frankistlerin elleriyle gerçekleşecek bir kıyamet. Kutsal kitaplarda kıyameti getireceği söylenen her türlü günaha bulaştılar ki dünya bir an önce batsın. Batsın ki yeniden kurulabilsin. Jakob Frank 1726-1791 yılları arasında yaşamış. Hayatının büyük bölümü 2. Lenin dedikleri Büyük Yekaterina dönemine rastlıyor. Balkanları dolaşmış, diğer sabetaycılarla istişare etmiş, beklentileri cevaplamaya karar vermiş, kendisini Mesih ilan etmiş. Doğu Ortodoksluğunu zayıflatmayı uman Katolikler, Frankistleri himayeleri altına almışlar. Buna karşın Frankistler de vaftiz gibi bazı Hristiyan usullerini benimsemişler. Hatta Jakob Frank'ın kendisi Varşova'da vaftiz olmuş, kirvesi Polonya Kralı 3. Augustus. Ancak Tevrat muhalefetleri cinsel sapıklıkların da ibadetten sayıldığı noktaya gelince kutsal Engizisyon bunlara daha fazla tahammül edememiş. Bu arada baron ünvanı ile de taltif edilmiş olan Frank'ı 13 yıl kalacağı bir kaleye hapsetmişler. Polonya'nın Ruslar tarafından işgali kurtuluş olmuş ama Çariçe Anna Ivanovna'nın Rusya'sına dönmemiş, gitmiş Almanya'ya yerleşmiş, orada ölmüş. Daha hayattayken müritlerinin bir kısmı topluca din değiştirmişler. Bu defa Müslüman değil, Katolik olmuşlar. Yıl 1789. Alexi, Jakob Frank'ın tümüyle kendi yarattığı mitolojik bir dünyaya gömülmüş olduğunu söylerler. Tıpkı Sigmund Freud gibi demişti. Zabetayiz Frankistler ile Marx bağlantısının yüzünü yıkamış, demir yolları üniformasını kuşanmış, elinde çaylar olduğu halde gelen Nade anlattı. Yahudilerin olmadığı bir dünya adlı bir kitap yazan, antisemitizme revaç veren Marx'ın kendisi, Antelman bu iş için Marx'ın Bund der Gerechten'den para aldığını ispat etti. Oy oy oy, yorgunum. Antelman kim? Bund der Gerechten ne? Bir ona bir diğerine bakmışım. Marvin S. Antelman, uluslararası organik kimya profesörü, biyokimyacı, Yahudi din adamı, halen İsrail'deki Weizmann Üniversitesi'ndeki özel laboratuvarında fiziko-kimya ve astrofizik çalışmaktaymış. İlaveten Yahudi şeriatı, yani halaka uzmanı sıfatıyla İsrail başkadılığını yürütmekte. Bund der Gerechten, Illuminati tarikatının uzantısı olan Hak Ligası ya da Halk Birliği'nin Almancası. Dipnot: League of the Just. Antelman 1789 Fransız devrimini izleyen terörden kaçan Sabetayiz Frankistlerin Illuminati'ye katıldıklarını saptamışmış. Bund der Gerechten ya da kısaca Bund, daha sonra Komünist Enternasyonel'in partisi olarak ortaya çıktı. Yüzüm nasıl bir şekil aldıysa artık, Marx'ın tarih teorisi Gazzeli Nathan'ın teorilerinin tıpkı basımı gibidir, Güloya diye açıkladı Nade. Komünistlerin tanımlayıcı nitelikleri dinlerden tiksinmeleridir. Tanrı inancını yitiren ateist olan birisi tüm inananlardan bir anda nefret etmez. Kiliseleri havaya uçurmaz ama Marksistler bunu yaparlar, yaptılar. Bunu bir Yahovacı da yapar çünkü kiliselere Tanrı'nın evleri olarak bakmazlar. Yahovacılara göre Yahova'nın haricindeki tüm ilahlar putlardan ibarettirler. Marksistlere göre Yahova da dahil olmak üzere hepsi puttur. Dinle bilimin karşı karşıya geldiği 19. yüzyılın ruhban sınıfından nefret edilen atmosferinde, Marx'ın doktrininin bilimsel olduğunu iddia etmesi için Tanrı'yı formülden çıkarıp atması yeterliydi. 1848-1849 arası Paris'te sürgündeyken, Neue Rheinische Zeitung isimli bir gazetenin baş yazarlığını yapıyordu. Neue Rheinische Zeitung, Almanları Rusya'ya bir an önce saldırmaları için kışkırtan gazetelerden biri. Hatırlarsan sonradan Alman Sosyal Demokrat Parti'nin seçim kampanyasının başlıca sloganı da Rusya ile savaştı. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nı Sosyal Demokratlar başlattılar. Marx, Neue Rheinische Zeitung'un son sayısını kırmızı mürekkeple bastı. Neden biliyor musun? Almanya'ya sığınan Frankistler son kez Red Epistle diye bir bildiri yayınlamışlardı. Dipnot, Red Epistle, Kızıl Risale, Kızıl Mektup. O bildiri de kırmızı mürekkeple basılmıştı da ondan. Marx o bildiriye gönderme yapıyordu. Hangi bildiri? Bana da söyleyin. Forkuta'da tanıştığımız Amerikalı gazeteci Alan Kimball'ın tercümanı, Moskova'daki tıp fakültelerinden adını hatırlayamadığım birisinde öğretim üyesi, Moskova İnsan Hakları İzleme Komitesi üyesi, cerrah doktor İsrail İşaya tuvaletten çıkmış, kompartımanına dönmek üzereyken vazgeçti, bize katıldı. Marx neye gönderme yapmış? Nade söyledi. Doktor İşaya altına bir tabure çekti, oturdu. Bütün gece bu konuşmayı beklemiş gibi doğrudan lafa girdi. Komünistlerin Yahudi farmasonlarla ilişkileri belirleyicidir ama cizvitlerin rolünü gözden kaçırmamak lazım. Cizvitler mi? Kendisinden başından itibaren hoşlanmamış olan Nade'nin dudak büktüğünü gördü. Cizvit komünist ilişkisini düşünün bayan kondüktör, dedi. Eflatun'un Respublikası'nda koyduğu esasları Thomas More'un Ütopyası ile birleştiren, komünizmin esaslarını saptayan cizvitlerdir. Dipnot: Society of Jesus, İsa Cemiyeti, 1534 yılında Ignatius Loyola tarafından kurulan Katolik tarikatın adı, üyelerine cizvit denilmektedir. 1600-1750 arasında tam 150 yıl Paraguay'daki Guarani Kızılderililerinin komünlerinde herkesten yeteneği kadar, herkese ihtiyacına göre diyerek komünizmin uygulamasını yaptılar. Merkez bankaları bile vardı. Paraguay'daki deneyimlerini Marx aracılığıyla pazarladılar. Alberto Rivera Fernandez, ki kendisi eski bir cizvittir, Marx'ı British Museum'da nasıl eğittiklerini uzun uzun anlatır. Katolik cizvitler böylesine önemli bir proje için neden bir Yahudi'yi seçmiş olsunlar ki doktor? Aynen bu sebepten bayanım, dedi iyi aşağıya. Bu defa da bana dönerek, hem Yahudi hem de farmason olan Marx'ı komünizmin babası olarak öne sürdüler ki, dünya komünizmi Yahudilerin işi bilsin, kabahat Yahudilerin üstüne kalsın. 5 yıl süren iç savaş süresince Rusya sokaklarında Yidiş'ten başka dil duyulmadı. Dipnot: 1917-1922. Yahudi simgelerinden başka simge görülmedi. Dünyaya devrimin Yahudi devrimi olduğu mesajı verildi ama uygulamayı üstlenenlerin farmason Yahudiler oldukları saklandı. Çünkü Yahudi farmasonluğu cizvitlerin kontrolü altındaydı. Kendisi yarı Yahudi olan Lenin farmasondu. Stalin'i de zaten cizvitlere eğitmişlerdi. Nade dayanamadı. Stalin Yahudilerden nefret ederdi. Evet, Bayan Çugaşvili. Dipnot: Stalin'in çelik adam anlamına gelen lakabı. Yahudilerden nefret ederdi ama o da bir farmasondu. Gürcistan'da cizvitler tarafından eğitilmişti. Hazır olduğunda Komünist Parti Genel Sekreterliğine getirildi. Cizvitler farmasonları dünyanın her yerinde kullandılar. Alman İmparatoru bunları ülkesinden atınca Alman farmasonlarını devreye soktular. Adamı tahtından ettiler. Kaiser bütün bunları 1935'te yazdığı anılarında anlatıyor. Cizvit Komünist Farmason İttifakı 1600'lerden bu yana sürüyor. Ama en büyük başarıları Bolşevik devrimidir. Fransız devrimi gibi Bolşevik devrimini de farmasonlar gerçekleştirdiler. Alexi ile göz göze geldik. Beni bu adama bırakmazsın değil mi? Bana işin aslını anlatırsın. Başını belli belirsiz salladıydı. Yes.